Ayrım 13. Ölüler Bekler. Dido Sotiriu. Sayfa 162. Böyle bir ortamda Kyrios Politidis'in ata binip sigara içtiği ve servetinin idaresini kendisi yürüttüğü için Süfrazet lakabıyla anılan kız kardeşi Jenny de yaşamaktaydı. Süfrazat beni çok etkilemişti. Güzel gri atına atladığı gibi aynı kolaylıkla maceralara da atlardı. Erkeklerle onların problemleri hakkında kolaylıkla konuşur ve konuşurken de sert, katı, çabuk ve kararlı bir edası oluşurdu. Bununla beraber öylesine ince bir zevk ve tam bir dişilikle giyinirdi ki onu diğer şık kadınlardan ayırmaya imkan yoktu. Yalnız şıklığı zeki ve kendine özgüydü. Kendisinin iyi ve kötü taraflarıyla alay ederek etrafın ilgisini çekmeyi sever, cesaret ve kararlılığını erkek ve kadınların hayranlığını çekmede ustalıkla kullanırdı. Sıklıkla üzerinde güzel ve bembeyaz hemşire üniformasıyla cepheye giderdi. Ancak yara sarıp yaralılara teselli vereceğine idari, siyasi ve askeri konularla ilgilenirdi. Hal çareleri arar ve öylesine cesur önerilerde bulunurdu ki subaylar şaşırır ve kızardı. Bununla beraber sonunda onları kabul etmek ve o önerileri için de kendisine teşekkür etmek zorunda kalırlardı. Kendisinin cepheye son gidişinden getirmiş olduğu haberler pek de hoş değillerdi. Herkes görevini yapmaya çalışıyor diyordu. İzmir ve Balıkesir tümenleri savaşmayı öğreniyorlar. Küçük Asya gençliği cesaret ve atılganlıklarını bir an önce göstermek için çırpınıyorlar. Ne var ki bir iki günde bir ordu kurulamaz ki. Ama ne yaparsınız? Askeri konularla siyasi konular birbirine karıştırıldığında her şey kaybolup gider. Tenkidinin süzgecinden zamanla bütün hatalarıyla teker teker tüm başkomutanlar geçiyordu. Nider, Paraskevopulos, Papulos, Hacı Anestis. Ama esas hedefi Büyük Vali, Stergiadis, Konstantinos ve Atina hükümetinin tümüydü. Yango amca düşünceli bir şekilde bakınıyordu. Tüm bunlar düzeltilebilirdi. Benim baştan beri korktuğum ve hep öne sürdüğüm ise müttefiklerin tutumudur. Ordumuzun ilerleyişi ve de çetelerin ortadan kaldırılışı konularında İngilizlerin koyduğu sınırlamalar benim hiç hoşuma gitmedi. Zannediyorum ki onlar her zaman olduğu gibi çifte oyun oynamaktalar. Jenny Politidis İngilizlere hep hayran olduğundan onları herhangi bir sorumluluktan uzak tutmayı istemesine karşın, Amiral Kalirop'un davranışında kuşku uyandırıcı bazı noktaların bulunduğunu inkar edemiyordu. Yango amcanın da müttefiklerin gözünün yaşına bakmaya hiç de niyeti yoktu. Sevgili Jenny, İngilizlerle İtalyanların Türklere silah vermekte oldukları gün gibi aşikar. Kemal'in 80 bin kişilik ordusu lafla kurulmuş değil ya. İşte İtalyanların işgali altında bulunan Antalya ile Menderes'in güneyindeki tüm bölgeye bir bakın. Oralarda Mustafa Kemal'in taraftarları istedikleri gibi hareket ediyor, silahlanıyor ve sonra da hatlarımıza yüklenip onları alt üst ediyorlar. Aynı şekilde Aydın'ı da bizden kopardılar. Gerçek şu ki bizlerin daima uyanık olmamızın ancak kötümser de olmamızın gerektiğidir. Daha henüz önemli umutlar mevcuttur diye Jenny yanıtladı. Jenny Politidi'nin o son cümlesi amcamı ürpertti. Durumun böylesine kötüleşmiş olduğunu beklemiyordu. Kötümser değiliz, ne var ki canı bir defa yanmış olanın kuşkulu olması da hakkıdır. Allah korusun. Diğer kadınlardan böylesine farklı olan, cephelere gidip gelen ve böylesine ciddi konuları tartışan Jenny Politidis'e hayrandım. Evinde olduğunu bildiğim saatlerde beni görüp çağırması için evinin önlerinde dolanıp dururdum. Yetişkin ve tahsilliymişim gibi benimle ciddi bir şekilde konuşan tek kişi o idi. Bu da beni öylesine gururlandırıyordu ki. Yürüyüşünü, yüzündeki bazı asabi tikleri, sesindeki ağır tonu taklit etmeye başladım. O çağdaş kadına öylesine benzemek istiyordum ki, bir akşam içmemiz için Rea'dan sigara getirmesini istedim. Sigara içen her kadının Jenny Politidi gibi düşünüp konuşacağını zannedecek kadar çocuktum. Rea ile bahçenin bir köşesine gittik ve ilk sigarayı yaktık. Onu gösterişli bir şekilde tutuyor ve öksürüğümü bastırmaya çalışırken havalı bir kadınmışım gibi dumanını üflemeye çalışıyordum. Sigara dedikleri şey güzel ve de tuhaf bir renkte. Tedavisi için doktorun bana sigara içirtmelerini, bol sigara vermelerini emredecek bir hastalığa yakalanmamı ne kadar da isterdim. Benim hiç hoşuma gitmiyor diye Rea yanıtladı. Şimdiye kadar tatmış olduğum tüm kötü şeylerden tercih ettiğim öpüşmedir. Tanıdığım oğlanlar beni öptüklerinde öylesine bir tatla ürperiyorum ki benim de onları kucaklayıp üstüme bastırmam geliyor. Sen de beni öptüğünde hoşlanıyorum da sen öpüşmeyi pek beceremiyorsun. kız arkadaşıma bu konuda bilgisiz olduğum zannını uyandırmak istemezdim. Öpüşmenin hoşuna gittiğine pek dikkat etmedim. O zaman da beni kendisine doğru çekerek öylesine kuvvetli öptük ki nefes alamadım. İkimiz de güldük ve mutlu hissettik. "Gel hiç konuşmadan karanlığa bakalım," diye duygusalca konuştum. Kucaklaştık ve dut ağacının altındaki bir bankta yan yana oturduk. Etrafımızda gece öylesine koyuydu ki ancak yıldızların puslu ışığı çevredeki ağaç ve evlerin silüetlerinin belli belirsiz bir şekilde çizilmesine imkan veriyordu. Tatlı bir serinlik gözleri okşuyor ve uyuklamalarını engelliyordu. Rhea'yı etkilemek ve benim de süfrazet Jenny gibi önemli olduğumu göstermek istiyordum. Onun için de gösterişlere başladım. Bir gün Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, yeni ay oluşunca eski ayı ne yaparlar? Nasrettin de yanıtlamış, makasla ufalarlar ve yıldızları yaparlar. Ayağa kalktım ve içimde Kona Angelico'nun tüm masal ve büyülerinin anıları canlandı. İster misin biz de geceyi makaslayalım ve parçacıklarından tüm isteklerimizi yerine getirecek küçücük bir Arap yapalım? Göz yerine iki yıldız koyduktan sonra da bir narı kırıp dudaklarını yaparız. Hermione teyzenin penceresi sertçe açıldı. Ali ki hemen gel ve yat. Erkin kaskatı buyruğu karşısında kendimi alçalmış hissettim. Geliyorum dedim ve Rhea'yı hasretle kucaklayarak ilave ettim. Yarın devam ederiz. Ertesi akşam Kyrios Politidis amcalarımı yemekten sonra oturmaya davet etti. Kira Hrissi yalnız kalacağımız için mutluluğunu saklamıyordu. Bahçeye gittiler ve tabakları bitirdikten sonra ben de sana gelirim diye o köylü ağzıyla bana seslendi. İki çam ağacına bağlanmış örme hamağa gidip uzandım. Teyzemin evine geldiğimden beri herkesin huysuz ve dırdırcı diye tanımladığı Kira Hrissi değişmişti. Daha sabırlı ve yumuşak oldu. Teyzemi kızdırmamak için nasıl davranmamın gerektiğini bana söyler, onların beni azarlamamaları için de hatalarımı düzeltirdi. Bazen de kimse görmeden bana mezelerden küçük bir pay çıkarırdı ve tüm bu yaptıkları için tek kazancı benim ona çeşitli olayları anlatmamı dinlemesi ve de benim onun kendi problemlerini dinlememdi. İlk çocukluğundan beri yetim olarak yaban evlerde çalışmaya başladığında görmüş olduğu kötü muameleler, birçok huysuz ev sahibinden yemiş olduğu dayak ile köylerde tatmış olduğu açlık. Kadınlar, ah o orospular, en acımasız onlardır. Hele parayı yeni tatmış olanlar ise aralarındaki en kötülerdir, iki gözüm. O akşam ise Kira Hrissi'nin keyfi yerindeydi. Yarı yıkanmış, yarı yıkanmamış tabak işini bitiriverdim ve işte yanına geldim. Bak hele sana neyim var? Mutluluktan her tarafı parlıyor ve heyecanla önlüğünün cebinde bir şeyleri avuçluyordu. Bana vereceğin neyin var Kira Hrissi? Bul işte, akıllıysan göster onu ya. Merak içinde gözlerimi cebine diktim ve bekledim. Bisiklet işte be, oh be, sen de. Üzerinde Yangu amcanın yuvarlak düzgün yazısı ile iki tarih ve iki yıllık aylıklar yazılı beyaz kağıt bir bant ile çevrilmiş bir deste parayı gördüm. Bir yıldırım hızı ile Kira Hrissi'nin düşüncesi aklımdan geçti. Buca'ya geldiğimizden beri tüm zengin kızların olduğu gibi bana da amcamın neden bir bisiklet almadığı için hayıflanıyordum. Ve işte Kira Hrissi bana da öylesine bir coşku ile arzuladığım o gereksizi elde etmenin tadını tattırmak için maaşlarını çekmişti. Kucağına atladım ve hayatında hiç kimsenin kendisini öpmediği gibi öpmeye başladım. Sus yeter artık. Senin bu tap tatlı neşen karşısında bu pis paranın ne hükmü olur ki diye heyecanla beni susturdu. Ben ise etrafında zıplıyor, oynuyor, onu da yerinden kalkması için çekiştiriyordum. Kira Hrissi'm benim, seni seviyorum, seviyorum. O ise bir taraftan tüm o ağır vücudu ile ve de kocaman kalçalarını sağa sola fırlatarak içtenlikle oynuyor, diğer taraftan da söyleniyordu. Yapma, başım dönüyor. Birden düşünce içinde durdum. Vicdan azabım tutmuştu ve kesin bir şekilde ekledim. Paranı almayacağım Kira Hrissi. Alamam onları. Sen iki koca yıl çalıştın. Hayır almıyorum. Hoppala diye gururla bağırdı. Alsana. Parayı almayacakmış. Hayatımda ilk kez ben de hediye vermenin ne menen bir his olduğunu tadacağım. Bırak bu saçmalıklarını. Uzan da nasıl yapacağımızı bir kararlaştıralım. Bak iki gözüm. Bir gün gizlice İzmir'e gidip satın alacağız. Rüyamızın peşinden sürüklenmiş olarak ikimiz de oturup koskoca askeri bir plan kurmaya başladık. Bir sabah Kira Hrissi dişçiye gidecek diye ilk trenle şehre ineceğiz. Oradan bir ara anneme gideceğiz. Sonra da yeni bisikleti kutlamak üzere Mirovolo pastanesine gidip lokma yiyeceğiz. Ve en sonda da amcaların bisikleti gördüklerinde de yapacakları bir şey kalmayacak ve kabulleneceklerdi. Ve ikimiz de 7. kat gökte uçuşurken bahçe kapısının açıldığını duyduk. "Geliyorlar amanın!" diye Kirahiris'i inledi ve gecelikleri hazırlamak üzere gözden kayboldu. Ben ise gene yatağıma uzanarak bir gözüm yarı açık uyurmuş gibi yaptım. Amcalarım benim oradaki varlığımın farkına varmaksızın ilerlediler ve bahçenin mermer masasının yanına oturdular. Uzun süre ikisinin de suratı asıktı. Amcam canı sıkıldığında ve kendisini toparlamaya ihtiyaç duyduğunda hep yaptığı gibi çenesindeki bir beni çimdikleyip duruyordu. Sonra Hermione teyze sessizliği bozdu. "İster misin Yango, gene Aydın'dakilerin aynısını yaşayalım? Cepheden gelen haberler benim hiç mi hiç hoşuma gitmiyor." "Ne yani, benim hoşuma mı gidiyor? Şayet gerileme cephenin yıkılmasına dönüşürse, işte o zaman işler çok kötü. Kimsenin felaketin nerede duracağını kestirmesine hiç ama hiç imkanı olmaz. Bak kocacığım, sana söyleyeyim. Artık böylesine karabasanları yaşamaya takadım yok. Eve bir teneke gaz döküp hepimizi yakacağım. Yeniden o Aydın felaketini yaşamaktansa dipdiri yanmayı yeğlerim." Kalbim şiddetle çarpmaya başladı. Konuşmak istedimse de son anda kendimi tuttum. Amcam teyzemin konuşmasını kesti. "Panik yaratma ve özellikle kimseye bir şey söyleme. Jenny'nin özellikle neyi vurguladığını gördün. Bu askeri bir sırdır." "Buna rağmen Yango, halkın tedbirlerini alması kaçması gerekirdi." "Nereye gitsin be kadın, nereye? Evvelce İzmir'imiz vardı. O da bizim toprağımızdı. Şimdi insanın böylesine kolayca evini ve işini bırakıp gidebileceğini mi sanıyorsun?" Sonra da uzun uzun düşündü. "Biliyor musun ne diyorum? Sen çocuğu ve Kirahiris'i beraber al, erkek kardeşimin çocukları ile anneleri de seninle gelsinler ve bir tedbir olarak Atina'ya kadar ufak bir seyahate çıkın. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Küçük de Atina'yı tanımış olacak. Yarına kadar cepheden haberler nasıl diye bir bekleyelim ve haberler kötü ise hemen işe koyulmak gerek." Korkum paniğe dönüşmüştü. Geniş ilişkileri olup zamanında olaylardan haberdar olan ve gerektiğinde bir önlem olarak ufak bir seyahate çıkarak güç günleri atlatan bol paralı zenginler hakkında Rerin'in söylediklerini hatırladım. Ve paraları olmayan benimkiler ne yapacak? Kalliope teyze ile Tanaş dayının şanslarını mı paylaşacaklar? Amcalarımın odalarına doğru gittiklerini görür görmez koşup haberleri Kirahiris'e söyledim. "Büyük İsa ve de Meryem ana korusun" diyerek saf köylü kadını istavroz çıkardı. "Korkma çocuğum, böyle kötülük olmaz. Sen rahatça uyumana bak. Yarın hemen tüm bu olup bitenleri anneme söylemek üzere İzmir'e gideceğimize yemin et" diye ağlamaklı bir sesle kendisini yanıtladım. "Gideceğiz ve de tüm o paraları da ona vereceğiz. Sen de artık bisikletini seneye alırsın." Kendimi tutamadan hıçkırıklara boğuldum. "Benim iyi Kirahiris'im" dedim ve anlayamadığım korkular içinde odama doğru gittim. Yango amca o sabah da yazıhanesine gitmeye imkan bulamamıştı ki Jenny Politidi ile birlikte eve geldi. Sesi heyecanlı fakat aynı zamanda kararlıydı. "Hermione, bu akşam geç saatlerde gemiyle Pire'ye gidiyorsunuz. Jenny ile işleri konuştuk ve bu şekilde olmasının doğru olacağını gördük. Ben kardeşim Gerasimos ile işlerimizi ayarlamak üzere daha bir iki gün burada kalacağız ve sonra gerekirse biz de geliriz." Teyzemin rengi soldu. "Yango, ben sensiz gitmem, hiçbir zaman gitmem. Yani durum öylesine kötü mü?" Amcam umutsuzluğunu saklamak için başını eğdi. "Evet, çok kötü Hermione. Senden saklamıyorum. Ne var ki daha henüz ümit var, Allah büyüktür. Bununla beraber siz bugün gideceksiniz. Israr etme ve benim de canımı sıkma. Kendini toparlaman gerekir. Fabrikanın ne olacağını ayarlamam için hemen yola çıkmam lazım. Bir şeyleri alman gerektiğini düşünüyorsan sen eve git." Yango amca gittikten sonra teyzem taş kesmiş bir halde arzusuz ölü gibi yerinde kaldı. Sonra yeniden midesini tutarak Aydın'daki ilk felakette olduğu gibi kusmaya başladı. Kısa bir süre için bir türlü karar vermeden kaldı. Sonunda Kirahiris'e kendisinin gitmesini ve evde mevcut en değerli şeyleri toplayıp kışlık elbiselerimizi sakladığımız iki kocaman kasaya doldurmasını söyledi. Sonra da bana dönerek, "Sen de Alikiciğim, annen ve baban ile vedalaşmaya git. Yalnız acele et, hiç vaktimiz yok." Giyinmeye koştum. Ürperti, şaşkınlık ve ağlama arzusu içindeydim. Biraz sonra odama Hermione teyze girdi. Elinde 6 lira ile dolu ufak bir kese vardı. "Bunları anneme ver ve bunları saklamalarını," burada teyzem çoğul kullandı, "sarf etmemelerini söyle. Türklerin yaklaşmakta olduklarını görür görmez hemen hiç oyalanmadan ilk vapura veya ilk kayığa binsinler. Aman aldanıp da zaman kaybetmesinler, anladın mı? O anda boğulmakta olan ufacık kalbime iki kocaman pencere açılıp içine taptaze bir hava girdiğini hissettim. Hermione teyzenin kucağına atılıp kendisine ne kadar iyi olduğunu ve benim de onu ne kadar yanlış anladığımı söylemek istiyordum. Ancak böylesine duygusal ifadeler için zaman yoktu. O değerli ufak kese ile kirahırisiyi aldım ve istasyona doğru koştuk. Buca'nın o ufak treni İzmir'e varana kadar nasıl bocalamaktaydıysa benim kalbim de heyecanla aynı şekilde bocalamaktaydı. Gözlerim o yumuşak çevrenin tüm sükunetini içlerine kapatmayı istermiş gibi huzursuzcasına bir noktadan diğerine atlayıp duruyordu. Meyvenin ağırlığı altında dalları yerlere süzülen ağaçlarla dolu bahçelerden kızıl siyah topraklara, umursamazlık içinde bol otları çiğnemekte olan ineklerden atlara, şurada burada altlarında sallanan şalvarları ile çalışan kaygısız köylüler, yarın öz suları ile şarkı söyleyip aşık olmaları için neşeli İzmirlilerin keyiflerini sulayacak olan asma bahçelerini çapalıyor, toprağa eşeliyorlardı. İçimde heyecanla hiddet cebelleşiyordu. Neden gene o aynı huzursuzluk, o aynı fırtına? Neden toprağımızın insanlarının kovalanıp koşmaları ve öldürülmeleri gerekiyordu? Neden gene evleriyle mahsulleri ve de umutlarının yanıp kül olması gerekiyordu? Neden ister Türk isterse Yunanlı olsun, herkesin kendi atalarının toprağında huzurla yaşayıp o toprağı işlemesine bir yol bulunamıyordu? Şayet bunların tümü Allah'ın emri olsaydı, o zaman savaş olmaz da zelzele, yıldırım, su baskını gibi doğal afet olurdu. Hangi insanlar ve neden böyle bir felaketi hazırlamaktalardı? Moskov sokağına vardığımızda bizimkilerin en ufak bir endişe göstermeden hep beraber yemek yemekte olduklarını görünce içim sanki biraz rahatladı. Burada huzursuz görünen herhangi bir kimse yoktu. Yoksa amcamın almış olduğu haberler abartılı mıydı? Kira Eventia, mis kokulu bir musakka yemeğiyle sübye dolması servisini yapmaktaydı. Ben de önümdeki tabağa yumulup annemin o leziz yemeklerini yemeye ve de davetli iki subayın Riri ile Eleni teyzeye yaptıkları şakaları dinlemeye başladım. Kahve saatinde babam Riri'nin piyanoda kendisinin çok sevdiği Il Trovatore'yi çalmasını ısrar ederken Riri de karşı koyuyordu. Oh be baba, sen de nereden buluyorsun böyle naftalinleşmiş parçaları? Kira Hrisi'nin kapı aralığından bana yapmış olduğu işaretler ziyaretimizin nedenini bana hatırlattı. Annemin kulağına eğildim. Anneciğim, biraz dışarı çıkalım, sana söyleyecek çok önemli bir şeyim var. Duymuş olduğum ve Hermione teyzenin bana söylediği her şeyi kendisine anlattım ve kendisine altın liralar ile dolu kezeciyi de verdim. Babam girer girmez annem paraları hemen sakladı. O hareketi aralarındaki güvenin ne kadar kaybolmuş olduğunu gösteriyordu. Neler oluyor diye babam sordu. Ne yapacağımın ve ne söyleyeceğimin gerektiğini anlayabilmem için annemin gözlerine baktım. Ancak babama cevabı veren annem oldu. Çocuk teyzesi ve Gerasimos'un ailesiyle seyahate çıkıyor. Ne? Bu da nereden çıktı böyle durup dururken? Ama söylendiğine göre pek de öyle durup dururken de değil. Cepheden gelen haberler biraz kötü. Kötü mü? Yango da her şeye böyle karamsar bir göz ile bakar. Ordumuz bir ilerleyecek, bir gerileyecektir. Konuklarımız daha henüz biraz önce bana bunu söylüyorlardı. Ama insanlar seyahatlerine hayırlısıyla gitsinler, hayırlısıyla dönsünler. Orada bulunan herkesin iyimserliği ve neşesi ayrılmamızı kolaylaştırdı. Atina'yı tanımış olacağım için kardeşlerim beni kıskanıyor ve herkes benden döndüğümde kendisine bir hatıra getirmemi istiyordu. Dış kapıya çıktığımda geri dönerek annemi tekrar öptüm. Anneciğim unutma, gerektiğinde ilk vapurla, ilk kayıkla, duydun mu? Moskov sokağından aşağı doğru inerken elimde ufak gri valiz ve kalbimde siyah bulutlar ile beni evimden ilk gönderdiklerinde duymuş olduğum aynı duygularla doluydum. Bu sevgili sokaklara tekrar dönecek miydim? Annemi tekrar görecek miydim? Gelecek acaba ne tür beklenmedik olaylar ile doluydu? 13. ayrımın sonu, sayfa 173.